Ayrım 16. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 188. Berlin'den Moskova'ya gitmeye çalıştığı sırada İstanbul'da vahim hadiseler yaşanmaktadır. Savaşın galipleri 1918 Kasım'ından itibaren imparatorluğun payi tahtını fiili olarak işgal edecekler. İşgal 1920 Mart'ında resmiyet kazanacak. İngilizler meclis-i mebusanı basarak İttihatçı hükümeti mensupları ile bazı milletvekillerini, idarecileri ve yine İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da kalmış önde gelen isimlerini tevkif edip savaş suçlusu olarak Malta'ya götürecekler. Hatta güneşin doğmasından önce evlerinde tutukladıkları politikacılıkları giyinmelerine bile izin vermeden üzerlerindeki pijamaları ile yola çıkartacaklardır. Müttefiklerin savaşın başta gelen sorumlusu olarak gördükleri Enver Paşa artık Türkiye'de değildir ama ailesi işgal altındaki İstanbul'dadır ve işgalcilerin en azından taciz edebilecekleri bir hedeftir. İstanbul'a gönderdiği her mektubunda Naciye'sini yanına bilinmez diyarlara çağırmaktadır ama İstanbul'un artık ne vaziyette olduğunu düşünmüyor gibidir. Naciye Sultan Enver'e gönderdiği ve üzerinde 1919'da yazıldığı notu dışında tarih bulunmayan cevabi mektuplardan birinde İstanbul'da çektiği ızdırabı anlatmaktadır ve bu mektup eski facia romanlarının bir dram sayfası gibidir. Enver, bana gel diyorsun fakat düşünmüyorsun ki yaşadığım bir muhit eski İstanbul değil, bir cehennemdir. Muhakkar, metruk bir kadının yardımcısı Allah'tan başka kimse olamaz. Zamanında bana tapan insanlar şimdi beni tarassutla zehirlemekten başka işe yaramıyor. Enver, seni kaybetmek boşluğunun yanında meyus müteessir yaşamak ister miyim? Ne fayda ki bütün cesaret kabiliyeti haricinde perişan bir haldeyim. Fakat kalbimde pür hayat, muzaffer bir ümit var ki o da seni bulmak arzusuyla titreyen ruhumda ve kimseye anlatamayacağım ızdıraplarım. Of, artık bu esrarengiz muhitte yaşamak, bütün alem peygamber olsa şefaat dilemek saadetiyle zelil olmak vicdansızlığında bulunamayacağım. Ah Enver, mazinin o felaketli hatıratında birleşsek, başımı dizlerinin üstüne koysam, fakat sana her şeyi söylemek kabiliyeti, heyhat nerede o kuvvet? Lisanımdan mürur eden ufak bir kelimenin dehşetiyle çıldıracağım. Yalnız gözlerimde titreyen katre-i matem sana her şeyi öğretecek. Belki sen de mahvolmuş bir kadının feryadını dinlemekten sıkılacak, mazlumiyetime şehadet bile seni korkutacak. Mektuplarında daima yazdığın gibi bir hissi mesuliyetle beni ezmek bahanesini bulacaksın. Hayır Enver, hayır. Ben de ifadeyi teessüre lüzum görmeden daim nazarında ehemmiyetini kaybeden bir naci olarak kalacağım. Bütün kainata bir numune-i imtisal olan sadakatimi hiçbir şeyle ispat edemedim. Öyle değil mi Enver? Oh, zarar yok. Sen hasta olma, sağ ol. Bütün ümidin saadetle netice bulsun. Ben mücadele-i hayatla kahrolayım. Naciye. Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın Kuruçeşme'deki yalılarına Fransız işgal birliklerinin kumandanı General Franche Desperey göz diker. 1919'un 8 Şubat'ında Galata rıhtımında ayak bastığı şehre bir Fatih edası ile beyaz at üzerine girmesi üzerine sadece Türklerin değil diğer memleketlerin işgal kumandanlarının da tepkisini çeken Fransız general. Yalıyı terk etmesi için sadece 24 saat verilen Naciye Sultan çocukları ile beraber Hazine-i Hassa'ya ait Nişantaşı'ndaki bir konağa taşınır ama tacizler bir türlü bitmez. Sultanın hasta olduğu ve Türkiye dışında tedavi görmesi gerektiği yolunda hem Türk hem de yabancı doktorlardan raporlar alınır. Fransızlar ile İtalyanlar İstanbul'u terk etmesine karşı çıkmazlar ama bu defa İngilizler zorluk çıkartır ve engel olurlar. İstanbul'da hayat gün geçtikçe daha zorlaşmakta. Naciye Sultan memleketten ayrılmak için her yolu denemekte ama Naciye'yi Enver'e karşı bir rehini gibi elde tutmak isteyen İngilizler İstanbul'u terk etmesine bir türlü izin vermemektedirler. Naciye Sultan 2 Ocak 1920'deki mektubunda kocasına kavuşma arzusunu yazarken başına gelenle her şeyin müsebbibi olarak amcasını yani Sultan Vahdettin'i göstermekte ve Vahdettin'den hain herif diye bahsetmektedir. Kıymettar Enverciğim, mektubunu gözyaşlarımla belki 1000 defa okudum fakat ne yazayım? Ah biliyorum bu mamum satırlarımla seni müteessir etmekten başka hiçbir şey yapamayacağım. Enver, sana gelebilmek için Allah'tan başka bana yardım edecek, acıyacak hiç kimsem yok. Hatta Allah bile bana merhamet etmiyor. Of Enver, artık bana acı. Sensiz yaşamak bu zavallı Naciye için gayri kabil. Hem İstanbul'da bu riyakâr insanlar içinde bana bundan fazla azap çektirtme. Söyle Enver, Allah aşkına sana kavuşmak için ne yapayım? Doktorlar hastadır diye rapor verdikleri halde bana izin vermiyorlar. Bu hain İngilizler beni gülerek ölüme mahkum ediyorlar. Of Enver, bütün bu hakaretleri yaptıran o amcam olacak hain adamdır. Fakat olsun, ben müteessir değilim. Senin varlığın bana bütün acılarımı unutturuyor. Senin selametin, afiyetin için her an Allah'ıma yalvarıyorum. Fakat hayır Enver, hayır, ben ölmek istemiyorum. Seninle bu acı günlerimizden intikam alarak uzun seneler mesut bahtiyar yaşayacağız, değil mi Enver'im? Enver'im, bana daima uzun mektuplar yaz, resimlerini gönder. Ben de hiç olmazsa onlarla biraz müteselli olayım. Oh, bugün hava ne güzel. Ne olur Allah'ım, senin yanında olsaydım. İnşallah o zamanlar da gelecek, değil mi Enver'im? Yoksa ben sensiz yaşayamam, ölürüm. Sana gelebilmek için her şeyi yapacağım. Hatta Allah'ıma bile isyan edeceğim. Naciye. 2 hafta sonra yazdığı mektubunda daha fazla yakınmakta, Enver'in eskiden etmiş olduğu yeminleri hatırlatmaktadır. Azizim, Allah aşkına artık benim feryatlarımı duy. Başına azim bela olacağım korkusuyla bana sabretmemi tavsiye etme, yoksa çıldıracağım. Bundan fazla felaketle mücadeleye kuvvetim yok. Oh, beni bu menfur insanların tahkiratından kurtar. Bana etmiş olduğun yeminleri hatırla. Beni İstanbul'dan uzaklaştırmak için bir hatta hareket tayin et. Dünyada bana yardım edecek senden başka kimsem yok. Allah aşkına beni bundan fazla bekletme. Yoksa sen de beni istemiyor musun? O halde bana kati bir cevap vermeni rica ederim. Naciye. İstanbul'dan ailece ayrılmanın bir yolunu bulma çabaları devam ederken, Fransızların Kuruçeşme'deki yaladan bazı kıymetli eşyayı alıp götürdükleri, sonra Naciye Sultan'ın erkek kardeşi Şehzade Abdurrahim Efendi'nin hizmetkarlarının da dünya kadar eşyayı çaldıkları haber alındı.
Bütün bunlar olup biterken yeni hükümet, İttihatçıların muhalifi olan İtilafçılar ile işgal kuvvetleri Enver'in mal varlığını araştırmakta ve gayrimenkullerine el koyma hazırlığındaydı. Ve İngilizler önce paşanın Menekşe'deki çiftliğine el koydular. Ailenin bütün işlerini Enver'in kardeşi Kamil Bey takip etmekte, Türkiye'den ayrılan ağabeyine ve ablası Hasene Hanım'ın Berlin'de bulunan kocası Nazım Bey'e gönderdiği mektuplarda ayrıntıları yazmaktaydı. Enver, Kafkasya'dan sonra Moskova'da ve Orta Asya'da bulunduğu günlerde de kardeşine talimat ve emir gibi mektuplar gönderecek, bütün işlerini yine Kamil Bey takip edecekti. Kamil Bey'in İstanbul'da karşılaştıkları maddi sıkıntıları anlattığı ve ard arda yakınmalarla dolu mektuplarında Seher adında bir hanımın sık sık bahsi geçiyordu. Seher, Naciye Sultan'ın sarayındaki kızlardan biriydi. Kız kardeşi daha önce Enver ile beraber Trablus'ta bulunan, teşkilat-ı mahsusaya da alınan ve Babali baskınından sonra Sultan Reşat'ın hazine-i hassasına tayin edilip vekil harcı olan Derviş Bey adında Konyalı bir bektaşi ile evliydi. Savaş yıllarında Naciye Sultan ile samimiyet kuran Seher, Enver Paşa tarafından Nazım adında bir subayla evlendirildi ama Enver'in Türkiye'den ayrılmasından sonra Nazım Bey karısını boşadı. Seher bu defa İstanbul kumandanı Mustafa Natık Paşa ile evlendi. Naciye Sultan'a daha da yaklaştı ve eniştesi Derviş Bey ile beraber Naciye Sultan üzerinde hayli etkili olmaya başladı. Enver ise Seher'den nefret ediyor. Bu nefreti mektuplarında açık açık yazıyor ama Seher'in eniştesi Derviş Bey, İstanbul'daki malları düzgün şekilde idare ettiği için kadını Naciye Sultan'ın yanından uzaklaştıramıyordu. İlk kocası Nazım Bey'in Sakarya Savaşı'nda şehit düştüğünü Enver'in yine bir başka mektubundan öğrendiğimiz Seher'in ikinci kocası olan İstanbul kumandanı Mustafa Natık Paşa, yüzellikler listesine alınınca memleketi terk etmişti ve Seher Bakırköy'de yalnız başına yaşıyordu. Seher ile eniştesi Derviş Bey 1926 Ağustos'unda İstanbul gazetelerinde geniş şekilde yer aldılar. İttihat ve Terakki'nin silah şörü ve Ankara'nın eski valisi Abdülkadir Bey 1926'da İzmir suikasti girişimine katılmakla suçlanıp İstiklal Mahkemesi'nde gıyabında idama mahkum edilmesinden önce Ankara'dan İstanbul'a kaçmış ve bir ara Seher Hanım'ın Bakırköy'deki evinde sonra da Naciye Sultan'a ait olan ve kahyalını Seher'in eniştesi Derviş Bey'in yaptığı Menekşe'deki çiftlikte kalmıştı. Bulgaristan'a kaçmak maksadıyla çiftlikten ayrılıp Kırklareli'ne giderken yolda yakalandı. Kırklareli'nde sorgulandıktan sonra Ankara'ya gönderildi. Yeniden İstiklal Mahkemesi'ne çıkartıldı ve önceden verilmiş olan idam cezası 31 Ağustos 1926 gecesi infaz edildi. Abdülkadir Bey'in yakalanmasının ardından hakkında tevkif kararı verilip mahkum edilmesinin üzerinden geçen 2 ay boyunca nerede saklandığı konusunda geniş bir tahkikat yapıldı. Ve Abdülkadir Bey ile bağlantılar ortaya çıkartılan Seher Hanım ile Derviş Bey de tutuklandılar. İstiklal Mahkemesi'nde ne cezaya çarptırıldıklarını araştırmadım. İddiatçı avına çıkmış olan Sadrazam Damat Ferit Paşa, yengesi Naciye Sultan'ın yanında bulunmak için Almanya'dan İstanbul'a tam 52 günde dönebilen Enver Paşa'nın kardeşi Kamil'i bile tutuklatmaya çalışmaktaydı ve Sadrazam'ın Enver'den intikam almak maksadıyla giriştiği bu teşebbüsü Naciye Sultan'ın amcası Sultan Vahdettin engelledi. Araya tanıdıklar, dostlar ve hatta İstanbul'daki bazı yabancılar da girdi ve Naciye Sultan 1920 Mayıs'ında çocuklarıyla beraber İstanbul'dan nihayet ayrılıp Enver'in yanına gitmeye muvaffak olacaktır. Sultan Avrupa'ya gidişini hatıralarında şöyle anlatır. 1919 senesinin sonlarına doğru memleketten çıkmaya teşebbüs ettim. Rahatsızdım. Hastalığımın mahiyeti belli değildi. Memleket dışında tedavi olmak istediğimi söyleyince büyük bir konsültasyon yapılması lazım geldiğini ileri sürdüler. İşgal kuvvetlerinin doktorları saray başhekimi Reşat Paşa Feriye Sarayı'na geldiler. Beni muayene ettiler. Doktorların hepsi Avrupa'ya gidip tedavi olmam lazım geldiğine dair rapor verdiler. Bu raporun hükümet tarafından tasdik edilmesi icap ediyormuş. Rapor Babali'ye gönderildi. Uzun müddet bekledim. Sabırsızlanıyordum. Bir an evvel gitmek, hem tedavi olmak hem de kocama kavuşmak istiyordum. Fakat raporun Babali'de kaybolduğunu haber aldım. Herhalde kaybolmuş değildi, hasır altı edilmişti. Böylelikle memleketten çıkmamın gerek hükümet gerek işgal kuvvetleri tarafından arzu edilmediğini anladım. Resmi yoldan ve müsaadeyle gidemeyeceğimi hissedince başka çarelere başvurmayı düşündüm. İşgal kuvvetleri arasında en dürüst ve terbiyeli olarak hareket edenler İtalyanlardı. Çürük sulu Mahmut Paşa'nın kızı Meziyet arkadaşımdı. Kendisiyle bir gün konuşurken memleketten çıkıp gitmek istediğimi söyledim. Beraberce çare düşündük. Meziyet, İtalyan işgal kuvvetlerinin başkanı olan Kont Caprini ile ahbaptı. Kendisine bu meseleyi açabileceğini söyledi, yardım edeceğini umuyordu. Meziyet gidip Caprini'ye vaziyetimi anlattı. Kont Enver Paşa'yı tanıyormuş. Vaktiyle Avrupa'da beraber bulunmuşlar, ahbaplık etmişlermiş. Zevcimin yanına gitmek istediğimi duyunca bana her türlü kolaylığı yapacağını söylemiş. Meziyet bana bu müjdeyi getirdi. Artık sevincimin sınırı yoktu. Mahi Peyker 1,5 yaşında, Türkan ise henüz 10 aylıktı. Bu şartlar içinde memlekette yaşamama, rahat etmeme imkan kalmamıştı. Her ne pahasına olursa olsun çıkmalıydı. Kont Caprini beni ve çocuklarımı kaçırmayı Mimar Denari'ye havale etti. Kaçmak oldukça güç, hatta imkansız gibi görünüyordu. Mimar Denari ile görüşüp bir plan hazırladık. Hakiki hüviyetimi belli etmeden yabancıymışım gibi hareket etmek lazımdı. İtalyan İşgal Kuvvetleri Komutanı Kont Caprini bana bir İtalyan vatandaşı pasaportu verdi. Denari'nin çocuklarının dadısı olarak memleketten çıkacaktım. Çocuklarım da Denari'nin çocukları olarak geçeceklerdi. Anneme bile nereye gittiğimi söylemeden çocuklarımı alarak evden çıktım. Kardeşim Şerafettin'e bir mektup yazarak bıraktım. Bu mektupta anneme ve amcam Sultan Vahdettin'e çocuklarla beraber memleketi terk ederek zevcimin yanına gittiğimi, ben memleketten ayrıldıktan sonra söylenmesini rica ediyordum. Denari'nin evi Saint Antoine Kilisesi civarındaydı. Oraya gittim. Vapura binmeden evvel dadı kıyafetine girmem lazımdı. Ömrümde ilk defa olarak başımı açacak ve sokağa şapka ile çıkacaktım. Denari'nin refikası bana bir şapkasını ve bir yağmurluğunu verdi. Kadınlar ne şart altında olurlarsa olsunlar hiçbir zaman kadınlıklarından vazgeçmezler. Ben de vaziyetin bütün tehlikesine rağmen o aralık şapkamın yüzüme yakışmadığını gördüm ve bundan dolayı üzüldüm. Dadı kılığımı kendime bir türlü yakıştıramıyordum. Bir berber çağırmalarını ve saçlarımı şapkaya uygun şekilde taratmak istediğimi söyleyince orada bulunan bir arkadaşım bunu da bu anda düşünmek ve yapabilmek için ancak kadın olmalı diye bana çıkıştı ve soğukkanlılığıma şaştı. Fakat ben her şeye rağmen ısrar ederek süslenmek, hele ilk defa giyeceğim şapkanın yakışmasını istiyordum. Lakin vaziyet oldukça vahimdi. Bir an evvel vapura gitmemiz lazımdı. Boş ve fuzuli işlerle vakit geçirmenin hiç sırası değildi. Kont Caprini'nin arabasına binerek vapura kadar gittik. Çocuklarım Denari'nin çocukları, ben de onların dadısı olarak vapura binebildik. Vapurda bizi İtalyan kuryesinin kamerasına kilitlediler. Çanakkale'ye geçinceye kadar oradan çıkmadık. Her an ya hükümet veya diğer işgal kuvvetlerinin bir motoru karşımıza çıkacak ve bize geri çevirecek diye korku ve heyecan içindeydik. Fakat ben hala korkuyordum. Annemin mektubumu okuduktan sonra ne şekilde hareket ettiğini bilmiyordum. Amcamdan çok çekiniyordum. Mimar Denari bizi Brindisi'ye kadar götürdü. Bize her türlü yardım ve kolaylığı gösterdi. Gerek Kont Caprini, gerekse Mimar Denari bu dostane hareketi hiçbir maddi menfaat karşılığında yapmamışlardır. Para ile ödenemeyecek kadar büyük olan bu iyiliklerine ve dostluklarına karşı kalbimde daima derin bir minnet ve şükran beslerim. Kendilerine zorla kabul ettirdiğim hediyeler bu minnet borcumun küçük birer nişanesidir. Görümcem Hasene Hanım ile Zevci Nazım Bey bizi Brindisi'de karşıladılar. Bu benim ilk seyahatimdi. O zamana kadar memleketten hiç çıkmamıştım. Ancak kitaplarda okuduğum, tanımadığım yepyeni ve değişik bir aleme gelmiştim. Roma'da duyduğum çan sesleri benim için gurbet acısının ilk yankısıydı. Ne zaman çan sesi duysam hep bu seyahati hatırlarım. Annemden, kardeşlerimden, doğup büyüdüğüm evimden, çok sevdiğim memleketimden ayrılmıştım. Ne vakit dönebileceğim bile belli değildi. Karşılaşacağım hayat ne olacaktı? Meçhule doğru gidiyordum. Tek tesellim kocamı bulmak ve çocuklarımın yanımda oluşuydu. Görümcem ve eniştemle beraber Roma'da birkaç gün kaldık. Sefarete giderek kendimi tanıttım. Sefir Galip Kemali Bey'iydi, bana çok yardım etti. Hemen pasaport verdi. Sefarette ailesiyle tanıştım. Kızı o zaman Bay Hüsrev Geredi ile henüz evlenmemişti. Bir an evvel Berlin'e gitmek için sabırsızlanıyordum. Berlin'e telefon edip Enver Paşa'yı aradık. Fakat kendisinin Berlin'de olmadığını öğrendik. Bu haberi bize o zaman Berlin'de bulunan Talat Paşa verdi. Kocam bizim geleceğimizi bilmediği için Almanya'yı terk etmiş, bir Alman tayyaresine binerek Rusya'ya hareket etmiş. Bu haber beni çok üzdü ve endişeye düşürdü. Almanya'ya gitmek için hissettiğim tehalük ve arzu sönmüştü. Gayem bir an evvel kocama kavuşmak ve çocuklarımı babalarına göstermekti. Halbuki şimdilik buna imkan yoktu. Kim bilir onu ne zaman ve nerede bulacaktık. Daha seyahatin ilk safhasında güçlükler ve üzüntülerle karşılaşmaya başlamıştım. Bilmiyordum ki bu daha hiçbir şey değildi, daha neler çekecek, neler görecektim. İnsana evvelden başına gelecekleri anlatsalar, ben bu kadar cefaya dayanamam, bu derecede üzülmeye tahammül edemem diye kadere isyan eder. Fakat dayanılmayacak cefa ve üzüntü yoktur. Paşa'nın kardeşi Kamil Bey, Roma'ya varmalarından hemen sonra 7 Haziran 1920'de Berlin'de olduğunu zannetti ağabeyine, Avrupa'ya gelişlerin ayrıntısını hikaye ettiği bir mektup gönderdi ama mektup Enver'in eline bir ay sonra Riga'dan Berlin'e dönüşünün ardından geçti. Kamil Bey mektubunda enteresan bir teşebbüsten bahsediyordu. Sultan Vahdettin, ağabeyinin kızı olan ve kızım diye bahsettiği Naciye Sultan'ı Enver'den boşatabilmek için yanına, yani Yıldız Sarayı'nı aldırmak istemişti ve ailenin İstanbul'u fırsat buldukları anda derhal terk etmesinin sebeplerinden biri de padişahın bu teşebbüsüydü. Sevgili ağabeyim, en sonra İstanbul'da terke mecbur olduk. Bir haftadan beri yengem, Mahi Peyker, Türkan ve bir de Çerkez kızı ile Roma'da bulunuyoruz. Selametteyiz. Sıhhatlerimiz de yerindedir. Mektubumu size getirecek olan adama şifaen de anlattım. Tahriren de izahat veriyorum. 5 Nisan tarihinde Königsberg'den yazdığınız kartı aldıktan sonra başka haber gelmeyince salimen şarka geçtiğinize emniyet kesbettim. 28 Nisan'da Bakü'nün sükutu bize sizin oralarda bulunduğunuza bir işaret oluyor. Hep müsterihiydik derken Mayıs'ın ilk günlerindeydi. Bir gün yengemin annesi kandil tebriki dönüşü Yıldız'dan doğru bize geldi. Ferit Paşa güya Meclis-i Vükela'da cereyan eden bir müzakere neticesinde yengemin yanından ayrılmadığım takdirde tevkifime karar verdiklerini zat-ı şahaniye söylemiş, o da pek müteessir olmuş ve demiş ki siz bir şey yapmayın, ben kızıma haber gönderirim. Kamil'i annesinin evine yollar, bunun üzerine annesini çağırmış, yukarıda yazdıklarımı anlattıktan sonra demiş ki Kamil bir günahtır, o daha çocuktur, katiyen ona fena muamele edildiğini istemem. Yalnız şimdilik annesinin evine gitsin, kızımın işlerini oradan idare etsin. Sakın kızım kalmasına ısrar etmesin, sonra çocuğu tevkif ederler. Belki beni de kızımı Yıldız'a almaya icbar ederler. Tevkif edileceğimi zannetmemekle beraber hemen ertesi günü ben çiftliğe gittim. Yalnız muhakkak olan bir şey varsa o da padişahın yengemi Yıldız'a kapayacağı ve orada sizden ayrılmasını temin için lazım gelen her şeyi yapacağıydı. Bunu temin maksadı ile evvela beni uzaklaştırıyorlardı. Padişahın bu arzusunu akim bırakmak için en iyi çare İstanbul'u terk etmekti. Hemen vakit kaybetmeden İtalya mümessili askerisi Miralay Kont Caprini'ye bilvasıta müracaat ettim. Bu zat sizi Selanik'ten tanır ve çok severmiş. Maal memnuniye kabul etti. Hükümetine yazdı. Oradan da cevabı muvaffakat aldı. Arasından bir ay geçmeden fakat birçok helicanlı saatler geçirdikten sonra yengem Mahi Peyker Türkan ve Enise Kalfa Donarin ailesiyle 29 Mayıs 336 1920 Cumartesi günü öğleden sonra ve ben de 2 gün sonra İtalyanlar tarafından hapsedilerek Tahtel Hıfz 2 gün sonra yani 31 Mayıs Pazartesi günü İtalya'ya hareket ettim. Naciye hasta ve yorgundu. İtalya'dan Almanya'ya geçer geçmez kaplıcaları ile meşhur Bad Kissing'de bir sanatoryuma yattı. Karısının Avrupa'da olduğunu Berlin'e varır varmaz öğrenen Enver, hapishanede giydiği ve hala üzerinde olan elbiselerini değiştirmeye bile vakit harcamaksızın trene bindiği gibi hemen Bad Kissing'e gitti. Hasret bitmişti. Kaplıca kasabasında gayet mesut birkaç hafta geçirip trenle hep beraber Berlin'e döndüler. Enver'in kız kardeşi Hasene Hanım ile kocası Nazım Bey, yani birkaç sene önce İttihat ve Terakki'nin ölüme mahkum ettiği ve Enver'in düzenlediği suikast teşebbüsünden yaralı olarak kurtulan enişte, Türkiye'yi karısıyla beraber daha önce terk etmişti ve Berlin'de yaşamaktaydı. Nazım Bey gelenler için Grünewald semtinde bir villa kiraladı. Aile villada mutlu anlar geçirdi ama beraberlikleri sadece birkaç hafta devam etti ve Enver tekrar Moskova yollarına düştü. Ama bu yeniden ayrılış anında Enver de Naciye Sultan da ailede çok önemli bir değişiklik olacağının henüz farkına varmamışlardı. Naciye Sultan 3. çocuğuna hamileydi ama bu çocuğunu hiçbir zaman göremeyecek, hatta erkek mi yoksa kız mı olduğunu bile aylarca öğrenemeyecekti. Yollar açılmıştı. Moskova'ya gidebilmek için yeniden uçak maceralarına girmeye lüzum yoktu. Yolculuk bu defa tren ve karayolu ile yapılacaktı ve Almanlar yine her şeyi organize etmişlerdi. Moskova yolcuları Enver Paşa, Ziya ve Fuat Beyler, Leo adındaki Bolşevik görevli, bir Alman subayı ve Talat Paşa'nın kayınbiraderi Hayreti Bey ile daha 1-2 kişiden ibaretti. Enver 1920'nin 4 Ağustos'unda Berlin'den kim bilir nasıl bir ruh hali içerisinde ayrılmış, Naciye'ye kim bilir nasıl veda etmişti. Naciye'nin kocasını balkondan ve başı ellerinin arasında arkasından bakarak yolcu ettiği dışında bir şey bilmiyoruz. Enver sadece birkaç hafta önce kavuştu Naciye'sinin hasretine, birkaç saat bile dayanamamış olacak ki ara istasyonlardan birinden Berlin'e kısa ama teessür dolu bir mektup gönderdi. Naciye, pek müteessirim. Gözüm önünde balkonda başın ellerin arasında masa üzerinde olarak canlı olarak duruyor. Allah'ım bilmem ne vakit seni istediğim gibi mesut güler göstereceksin diye zihnimden bin türlü fırtınalar geçiyor. Hasreti daha ilk saatlerde öyle bir hal almıştı ki aynı istasyondan bu mektubun hemen ardından daha kısa bir başka mektup gönderecek, kendini dişlerini sıkarak zapt ettiğini yazacak, Königsberg'den de birkaç saat ara ile 2 mektup yollayacaktı. Naciye'ye gönderdiği bu mektuplar ile beraber 5 Ağustos'ta kızlarına da birkaç satır yazmıştı. Güzel yavrularım, sizleri sevgili Cici Efendimizin yanında düşündükçe müsterihim. Sakın ola ki Efendimizi üzmeyesiniz. O kadar iyi olunuz ki ayrılmamanızdan hasıl olan yaralar sizin güzel, nevazişli cıvıltılarınızla kapansın. Sizi nihayetsiz defa öpen babanız Enver. Kocasının yeniden yollara düşmesi üzerine Naciye Sultan'ın İstanbul'da yaşadığı iç sıkıntıları bu defa Berlin'den yükseltti. Enver'e Rusya'ya gitmek üzere Almanya'dan ayrılmasından 10 gün sonra 1920'nin 14 Ağustos'unda yazdığı mektupta "Enver, sensiz her şey çirkin. Yavrularımızı da sevmiyorum. Senden uzak bulunmama sebep onlar olduğunu düşündükçe zavallı yavrucaklarımı üzmek, ağlatmak istiyorum. İki gözüm vallahi kendime malik değilim," diyordu. Enver vapur, tren ve otomobille Leipzig, Pilau, Königsberg, Johannesburg, Kolna, Lomça, Bialystok, Vilnius, Minsk ve Smolensk üzerinden 10 gün boyunca devam eden bir yolculuğun ardından 15 Ağustos 1920'de öğleye doğru artık Moskova'daydı. Sovyet Dışişleri Bakanlığı'nın Sofiyaskaya Naberaynaya'da yani Ayasofya rıhtımında 14 numaradaki misafirhanesine yerleştirildiler. Nazırı Ankara'dan gelmiş olan ve Hariciye Nazırı Bekir Sami ve Adliye Nazırı Yusuf Kemal Beyler ile İbrahim Tali, Seyfi ve Rizeli Osman Bey de aynı misafirhanedeydi. Enver ilk temasların ardından misafirhanede tek başına kaldığında gece saat 1'i 40 dakika geçe Naciye'sine ilk mektubunu yazdı. Enver'in bir süvari tüfeğinin namlusundan çıkan kurşunlarla yere serilmesinin sadece birkaç gün öncesine kadar hiç aksatmadan yazacağı ve yaptığı hemen her şeyi rapor verircesine anlatacağı mektuplar faslı artık başlamıştı. Enver henüz kavuşmuş olduğu Naciye'sini ve iki kızını Berlin'de bırakıp Moskova'ya gitmeye mecbur muydu? Almanya'da ordunun ve hükümetin sürgündeki iddiaçılara sağladıkları himayeye ve verdikleri her türlü desteğe bakılacak olursa Ermenilerin intikam teşebbüsleriyle ilgili söylentilerin getirdiği huzursuzluk dışında gitmesi için bir sebep yoktu. Berlin'de kalabilmesi pekala mümkündü. Ama ah o binbir çeşit idealler, savaşta uğranan mağlubiyetin ardından gittikçe artan intikam hissi. Müslüman dünyasını şaha kaldırarak İngiltere'yi dize getirme hevesi ve daha da önemlisi Naciye'nin karşısına mağlup değil, savaşın galiplerini yerlere sermiş bir muzaffer eda ile çıkabilme hayali. Moskova yolunda gönderdiği mektuplardan birinde Naciye'ye ağlamamasını söylemekte ve gidiş sebebini, daha doğrusu hayallerini açıkça yazmaktaydı. İslam, beşeriyet, Türklük ve kendi ifadesiyle daha mukaddes bir sebep Naciye'si için çalışmak. Oh Naciye, sen müteessir olma, ağlama. Sonra ben hayatın bundan sonraki mezahimine hiç tahammül edemem. Senin hiç kimsenin gözyaşlarını görmeye alışmamış kalbin elbette beni ağlar görmeye, duygulanmaya razı olmaz. Naciye, hem niçin ağlayacaksın? Benim koca bir İslam heyeti, beşeriyet, Türklük, fakat bunlardan da bence daha mukaddesi senin için çalışmaya gittiğimi düşün de müteessir olma. Allah'a dua et ki muvaffak olup döneyim yahut daha doğrusu kavuşalım. Königsberg'den 6 Ağustos 1920'de yazdığı mektuptan. Ama Naciye Sultan bir hafta sonrasının 14 Ağustos'un tarihini taşıyan mektubunda açıkça isyan ediyor, beni sevmiyorsun, inkar mı ediyorsun diyor, sonra daha ağır ifadeler kullanıyor. Izdıraplarımla yatakta bırakarak benden kaçmadın mı diyor ve aynı şekilde acı sözlerin ardından mektubunu güzel ifadelerle tamamlıyordu. Enver, mektuplarını aldım. Cidden bana uzun mektup yazmak için kendini üzüyorsun. Afiyet haberin kafi. Hayır Enver, ben senden daima hakikati duymak isterim. Evet, sensiz geçen acı günlerimde daha mesuttum. Oh ya Rab, şimdi bütün ızdıraplarımdan daha acı olan hakikat. Evet Enver, beni sevmiyorsun. İnkar mı ediyorsun? Yok Enver, bana hıyanet eden gözlerin söyledi. Her hafta mektuplarıyla nasıl zaman geçirdiğimi yazmamı, yazmaz isem gücüneceğini söylüyorsun. Peki, fakat sen bunları görmemek, duymamak için ızdıraplarımla yatakta bırakarak benden kaçmadın mı? Oh Enver, biraz olsun zavallı hasta kadına acı. Onun günahı yalnız seni delicesine sevmek. İşte bu resim sensiz ne yaptığımı söyleyecektir. Oh ya Rab, neler yazıyorum. Hayır Enverciğim, beni hiç düşünme. Allah'a hemen her an senin için yalvarıyorum. Var ol Enverciğim. Of, Enver, Allah aşkına beni uzun zamanlar yalnız bırakma. Artık sensiz yaşayamam, ölürüm. İnsanlardan nefret ediyorum. Saadetlerini göstermek için gözyaşlarıma gülüyorlar. Ya Rab, benim günahım ne? Dünyaya yalnız ağlamak için mi geldim? Enver, sensiz her şey çirkin. Müzik, onu hiç duymak istemiyorum. Yavrularımızı da sevmiyorum. Senden uzak bulunmama sebep onlar olduğunu düşündükçe... Zavallı yavrucuklarımı üzmek, ağlatmak istiyorum. İki gözüm, vallahi kendime malik değilim. Teessürden ne yazdığımı bilmiyorum. Emin ol, seni müsterih etmek için bütün kederlerimi unutmaya çalışacağım. Bütün kalbimle muvaffakiyetini Allah'ımdan temenni eder, güzel ellerinden, yüzünden öperim sevgili Enverciğim. Naciye. İttihatçılar ve bilhassa Enver Paşa o günlerde Moskova için siyasi alanda kullanabilecek mükemmel birer vasıtaydılar ve Sovyet idareciler Enver'in faaliyetlerine Ali Bey misyonu diyorlardı. Bolşevikler eski Çarlık Rusyası'nın tamamına henüz hakim olamamışlardı. Moskova başta olmak üzere bütün şehirlerin çoğu ellerindeydi. Karşı devrimci ayaklanmalar devam etmekteydi ama iddiatçıları gelecekte herhangi bir şekilde kullanabileceklerini düşündükleri için ellerinin altında olmalarını istemekteydiler. Bu vasıtayı ne şekilde kullanmaları gerektiği konusunda henüz kararsız olmalarına rağmen Almanya yahut Türkiye ile ilişkilerinde iddiatçılardan istifade edebileceği fikri hakimdi. Versay Anlaşması ile kolu kanadı kırılmış olan Almanya'nın müttefiklere rağmen ve onlardan habersiz şekilde güçlenme çabaları içerisinde olan üst düzeyde Rusya ile temaslarda iddiatçılardan istifadeyi düşünmüş, hatta bu işi hayata geçirmeye başlamışlardı ve Moskova Türklerin aracılık etmesini makul bulmuştu. Bolşeviklerin kısa bir müddet öncesine kadar memleketleriyle harp halinde bulunan iddiatçılara yakın olmalarının daha önemli ikinci bir sebebi de vardı. Anadolu'daki gelişmeler. Moskova, Türkiye'de son olup bitenleri yani milli mücadeleyi yakından takip etmekteydi ve etmesi de son derece normaldi. Mustafa Kemal'in başlattığı hareketin başarı kazanıp kazanamayacağı ideolojik rengi ve mücadeleden başarıyla çıkması halinde gelecekte Sovyet rejiminin dostu mu yoksa muhalifi mi olacağı henüz belli değildi ve Enver Paşa Türkiye konusunda ihtiyaç halinde mükemmel bir vasıtaydı. Ankara mücadelesinde başarısız olduğu yahut Sovyetlere karşı bir politika izlemeye başladığı takdirde Enver'in Mustafa Kemal'in yerine geçmesini denemek pekala mümkündü. Bir başka düşünce de Anadolu'nun Enver vasıtasıyla komünistleştirilmesiydi. Azerilerden ve Müslüman Kafkasyalılardan teşkil edilecek süvariler Enver'in kumandası altında Anadolu'ya sevk edilebilir ve 3. Enternasyonel'e bağlı olan Türkiye Komünist Partisi'nin mensupları bu kuvvetler vasıtasıyla Anadolu'da bir Türk Şuralar hükümeti kurabilirlerdi. Enver, Çarlık Rusyası'nın eski başbakanlarından Prens Gorçakov'un Moskova'daki sarayında işte bu sebeplerle ağırlanıyor, elde bulundurması gereken bir joker, bir yedek kart olarak bekletiliyordu. Bolşeviklerin Enver'in kesin konumu ile ilgili olarak önceleri bir türlü karar verememeleri ama sadece Enver'in değil, Moskova'ya gelmiş olan diğer bütün iddiatçılara hareket serbestliği ve maddi imkan sağlamaları da hep bu düşüncelerle. Yani Ankara'nın Moskova'ya karşı rengini ve konumunu belli etmesini ve muhtemel gelişmeleri beklemelerindendi. Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da 1920'nin 23 Nisan'ında Millet Meclisi'nin açılmasından 3 gün sonra Moskova'ya bir mektup göndererek diplomatik ilişkiler kurma ve işgal kuvvetleriyle mücadelesinde mümkün olan yardımın temin edilmesi talebinde bulundu. Sovyetlerin verdikleri cevapta bu talepten memnunluk duyduklarını ifade etmeleri üzerine Ankara hükümetinin Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey kısa bir müddet sonra Moskova'ya gitti. Kremlin'de Türk-Sovyet anlaşmasının taslağı da hazırlandı ama Ermenistan ile ilgili bazı maddelerde anlaşmazlıklar çıkması üzerine metin hemen imzalanamadı. İki taraf arasındaki ilişkiler yine de dostluk esası üzerinde devam etti. Ermenilerin tacizlerinin devam etmesi üzerine Kazım Karabekir'in 1920 Eylül'ünde başlattığı harekatın zaferle neticelenmesi ve Ankara'nın Ermeniler ile araya Moskova'yı dahil etmeden 2 Aralık'ta Gümrü Anlaşması imzalaması da ilişkileri etkilemedi. Türkiye ile Sovyetler arasında Moskova'da 16 Mart 1921'de Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması imzalandı. Ve Sovyetler Türkiye'ye daha önce yapmaya başlamış oldukları silah ve para yardımını artırmayı vaat ettiler. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Ankara, Moskova'ya önemli taahhütte bulundu. Türkiye dış politikasında herhangi bir değişiklik olması halinde bunu Moskova'ya bildirecek ve Moskova ile beraber karar verecekti. Türk-Sovyet ilişkilerinin o dönemdeki önemli aşamalarından biri 1921 Kasım'ında yaşandı. Sovyetlerin önde gelen generallerinden Kliment Voroshilov ile Mihail Vasilievich Frunze Sakarya Savaşı'nın hemen ardından Ankara'yı ziyaret ettiler. Tarihe Türk-Sovyet ilişkilerini güçlendiren kişi olarak geçen Frunze, birkaç ay sonra Enver'in kaderinde, daha doğrusu hayatının sonlanmasında da önemli rol oynayacaktı. Kendisi için bir ölüm kalım mücadelesi olan Sakarya'dan zaferle çıkan Ankara'nın Moskova'ya ilişkilerin dostluk temelinde devam edeceğini ikna edip dış politikasında bu çizgide devam ettirmesi Enver ve arkadaşlarını Sovyetler için artık önemsiz hale getirdi. Kremlin, İttihatçılara karşı önceden verdiği vaatlerin yerine getirilmesinden yahut çizilen müşterek yol haritalarının uygulanmasından yavaş yavaş vazgeçti ve İttihatçılara artık tek başlarına olduklarını hissettirmeye başladı. Sovyetlerin önde gelen İttihatçılara, mesela Enver ve Cemal Paşa ile lider kadrosunun diğer mensuplarına karşı zamanla aralarına mesafe koymalarının bir diğer sebebi, Moskova'da misafir ettikleri bu kişilerin Sovyetlerdeki Müslümanlar, özellikle de Türkler ile ilgili faaliyette bulunmaya başlamaları veya bulunacaklarını hissettirmeleriydi. Moskova'dan Bakü'ye ve Batum'a giden, daha sonra Buhara'ya geçen Enver Paşa adım adım zaten takip edilmekteydi. Ve Sovyetlere karşı başka türlü görünmeye çalışan Enver'in yerli Müslüman liderleriyle yaptığı temasların Moskova'nın gözünden kaçması da zaten imkansızdı. Buhara'daki Sovyet konsolosunun sonraki aylarda Enver'e ettiği ve "sizin buralarda ne işler ettiğinizi biliyoruz" manasına gelen sözleri de Moskova'nın titiz ve dikkatli takibinin neticesindeydi. Moskova'ya Enver'den önce başka iddiatçılar da gitmişlerdi. Almanya'dan Moskova'ya, oradan da Afganistan'a geçen Cemal Paşa, Afgan emiri Amanullah Han'ın yeni ve modern bir orduya sahip olmasına çalışmakta, Kabil'den gitti. Orta Asya'da da bir şeyler yapılıp yapılamayacağını gözden geçirmekteydi. Orta Asya, oralardaki Türkler ve Turancılık Savaşı'nın son senelerinde İstanbul'un siyasi mahfillerinde gerçi moda olmuştu ama o beldelerin nasıl yerler olduklarından ve halkının özelliklerinden pek kimse ayrıntılı şekilde haberdar değildi. Aynı malumat yokluğu İttihat ve Terakki'nin lider kadrosu içinde geçerliydi. Öyle ki kadronun en önemli isimlerinden olan Dr. Nazım Bey yeniden ilanı için Abdülhamit rejimine karşı senelerce mücadele verdikleri kanunu esasiyi bile komitecilik yahut iktidar günlerinde bir defa olsun okumamıştı. Kanunu esasi hakkında tek bildiği arkadaşlarından işittiğiydi. İyi bir şey oldu. İstanbul'un Orta Asya hakkındaki bilgileri de kulaktan dolmaydı ve elde edilen tek tük bilginin kaynakları Türk Ocakları gibi dernek ve müesseselerde faaliyet gösteren, Kırım'dan, Kazan'dan yahut Türkistan'dan gelenlerin anlattıkları yahut İttihat ve Terakki'nin Türkistan'a gönderdiği subayları ile öğretmenlerin raporları ve söylediklerinden ibaretti. Bilinen tek doğru malumat ise o uzak iklimlerde Türklerin yaşadıkları ama seneler boyunca Rus esaretinde olduklarından ibaretti. Orta Asya konusunda Enver'in bilgisi de arkadaşlarıyla aynı seviyedeydi ve tuhaftır. Orta Asya'ya diğer iddiaçlardan daha fazla alaka göstermesi, bir kitapla Moskova'da 7 Temmuz 1921'de okumaya başladığı bir kitapla başladı. İsveçli kaşif Sven Hedden'ın Orta Asya seyahatnamesini okumaya başlamasıyla. Naciye'ye 10 Temmuz'da gönderdiği mektubunda seyahatnameyi okudukça Türk illerini tanıdığını ve oralara ısındığını yazıyor. Burada hemen tamamıyla dilimizi konuşan 12 milyon halk var diyor, aklına gelen yeni fikirlerden söz ediyordu. Yine seyahatnameyi okudum. Kitapta Yakup Han'ın kayığının kaçarken takip ettiği yoldan bahsederken, acaba Asya'yı Vusta'da şöyle 40 milyonluk bir Türk hükümeti tesis edemez miyim diye düşünmeye başladım. Kim bilir, Allah büyüktür. Düşün ruhum, azametli bir Türk Müslüman ülkesi olur. Hedin'in yazdıklarını okurken kitabın üslubundan ve ayrıntılarından sıkıldı oluyor ama o iklimlere merakı daha da artıyor. 23 Temmuz'da Türklüğün şark hudutlarında dolaşıyor gibi lezzet aldığını yazıyordu. Orta Asya macerasını ateşleyen kişi büyük ihtimalle Sven Hedden idi ama İsveçli seyyah böyle bir işe ilham vermiş olduğunu hiçbir zaman bilmeyecekti. 16. ayrımın sonu sayfa 203.